gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz başkentten. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine sosyal medyadan da Hayatın Sesleri olarak aradığınızda Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlere ulaşmanız mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz.
Ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir, solarken albümlerde çocuklar ve askerler.
Yüzün bir kır çiçeği
biter ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver.
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Çimenler, ne kadar güzeldin sen. Nasıl eşsiz bir yazdı.
Bunu anlattılar hep, yani iten bir aşkı. Geçerken çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Ben çekip
çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Fizyoterapist Sayın Rukiye Turan Genç bizlerle birlikte. Merhabalar. Merhaba. Efendim, hoş geldiniz. Bugün toplum genelinde önemli bir sorundan söz edeceğiz, disleksiden söz edeceğiz. Duyu bütünlemesinden söz edeceğiz öncelikle, ama nedir disleksi? Sadece öğrenme bozukluğu mudur?
Sadece öğrenme bozukluğu değil, okuduğunu anlama, satırları kaçırma, okuduğu kelimelerin eklerini kaçırabiliyorlar, yazıda tersten yazabiliyorlar, sizin söylediğiniz yönergeleri anlayamayabiliyorlar. Fakat bunlara aynı zamanda eşlik eden, onların bazı hareketleri seri yapmakta da zorluk yaşıyorlar. Kalemi tutmayla ilgili problemleri oluyor. Hani o kalemi sıkı tutup çabuk yorulup zaten zorlandıkları bir yazı işine devam etmek istemiyorlar. Ya da işte duyusal sistemler buna çok eşlik ediyor. Çocuğun orada görsel sistemi çok iyi olduğu için bazen yazıyı kopyalayamayabiliyor, ama hani bu çocuklarda yaşanan en büyük sıkıntı diğer çocuklar tarafından fazlasıyla isimlendirilmeleri.
Evet. Peki türleri nedir? Doğuştan mı gelir? Travmaya mı bağlıdır?
Yok, hayır. Bu benimle ilgili olan kısmı, hani duyu bütünlemenin disleksideki evet. şeyinde bu tamamen merkezi sinir sistemiyle ilgilidir ve tamamen doğuştan gelir. Yani bu hiçbir şekilde çocuğun elinde olan bir şey değildir. Yani bazen velilerimiz, ailelerimiz şey diyor. Hocam bazen okuyor işte, inadına ben de okumuyor. Yok, hayır. Yani gerçekten zorlanıyorlar. Yoksa bir çocuk neden arkadaşlarıyla aynı zamanda okuyup yazmasın ki? Ya da sınıfın niye en tembeli olmak istesin ki? Hiçbir evet. şekilde bunu istemezler. Hani bunu yapamıyorlarsa nedeni var. İşte o nedenlerden biri, eşlik eden nedenlerden biri duyusal sistemleri oluyor çocukların.
Hı hı. Peki birazcık o zaman bu nedenlerden söz edelim. Nedendir? Neden ortaya çıkar? Nasıl ortaya çıkar?
Şöyle bir şey, duyusal sistemlerimiz bizim 7 tane. Hani bilinenden biraz daha farklı bu duyusal sistemler. Bu duyu bütünleme yaklaşımı da o yüzden daha evet. farklı. Bir tanesi hareket sistemimiz. Bazen bu çocuklar çok hareketli de olabiliyorlar, ya da hiç hareket etmeyip bir köşede duran çocuklar da olabiliyor. Şimdi hareket bizim için niye önemli? Hareketle öğreniriz. Şimdi sizin doğuştan sisteminizde bir sıkıntı varsa ve hareket etmenize de engel oluyorsa, siz zaten bir şeyleri deneyimlemekte zorlanıyorsunuz. Yani mesela çok hareketliyseniz sabit durmak sizin için sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bir masa başında oturmak bu çocuklarımız için de sıkıntı oluyor.
Evet.
Orada kalamayıp dikkatlerini toplayıp öğrenmekte de zorluk yaşıyorlar.
Hı hı. Dolayısıyla hiperaktivitede eşlik ediyor.
Edebiliyor bazen.
Evet.
Bazen
evet.
eşlik edebiliyor.
Evet.
Diğer bir sistemimiz bizim duyuda vücut farkındalığıdır. Hani mesela siz bulunduğunuz bu mekanda nerede olduğunuzun çok net farkındasınız. Hani oturduğunuz sandalyenin, otururken o sırtınızın, gövdenizin, elinizin, kolunuzun bütün hareketlerinizin farkındasınızdır. Ama bizim bu çocuklarımız biraz bu farkındalıkta sorun yaşıyorlar. Hani mesela gövde bir süre sonra kayıp gidebiliyor. Gövdeyi uzun süreli dik tutamıyorlar. Şimdi gövdede sıkıntı yaşayınca yazı yazmak ya da okuldaki aktivite nedir? Kolunuzu uzatacaksınız, kalemi tutup yazı yazacaksınız. O daha gövdesini kontrol etmekte zorluk çekerken bir de ona eşlik eden yazı giriyor işin içine. Hı hı, hı. Dolayısıyla çok çabuk yoruluyorlar. Yoruldukları için bir süre sonra gövdeleri bir tarafa doğru gidiyor. Şimdi gövdeniz bir tarafa doğru gitmişken elinizde kalem olduğunu düşünün. Hani yazıyı ne kadar tahtadan defterinize geçirebilirsiniz?
Evet.
Ya bunlar onlarda ciddi zorluklar yaşatıyor.
Peki o zaman duyu bütünlüğü bozuklukları deyince bunları mı sayabiliyoruz, yoksa daha
var.
Var mı?
Mesela diğer bir sistemimiz de bizim dokunsaldır. Taktil deriz biz buna. Çevremize pek çok bilgiyi dokunarak elde ederiz. Şimdi bunun ayırt edicilik denilen bir bölümü var. Hani disleksi ile bağlantısı şöyle. Siz şimdi elinize bir fincanı aldığınızda ya da uzanırken o fincanın nasıl tutacağınızı beyin çok hızlı bir şekilde karar verir. İşte çünkü kulbunun nasıl olduğunu hissedersiniz. Ama dokunsal da bazı çocuklar bazı şeylere dokunmaktan hoşlanmaz. Mesela belki çevrenizde de vardır. Yumuşak objelerden hoşlanmazlar. Midesi hı hı. bulanır. Bazı insanlar çıplak ayak yere basamaz. Çime dokunamaz. Bazısına dikkat edin, hep sert objeleri tutmak ister. Ağzına kalemi götürür, hep ısırmaya çalışır. Bunlar evet. hep dokunsal ihtiyaç arayışıdır. Şimdi çocuk doğduğunda bununla ilgili zaten bir sıkıntı yaşıyorsa bazı şeylere zaten hiç dokunmuyor. Çünkü dokunmak onu alarma geçiriyor. Ne olduğunu anlayamadığı için rahatsız oluyor evet. ve geri çekiliyor. Dolayısıyla bilgi girişi de azalmış oluyor. Bunun bir üst basamağı olan ayırt edicilikte daha büyük sorun yaşıyorlar. O da disleksi'de ne olarak bize dönüyor? Kalem tutma. Çünkü siz kalemi elinize aldığınız zaman onun bütün girinti çıkıntılarını hissedersiniz. Beyin bunu çok ciddi, çok kısa bir sürede algılar. Hı hı. Ama siz zaten doğduğunuzdan beri bununla ilgili gerekli deneyimleri yaşayamamışsanız o kalemi nasıl tutacağınızı bilemezsiniz. Ve genelde kalemin o normal bizim tripod dediğimiz tutuşu yapamazlar. Hı hı. Ya kalemi çok sıkı tutarlar ya kalemi çok yavaş tutarlar, gevşek. Gevşek. Şimdi gevşek tutunca ne olur? Çok silik bir yazı. Sıkı tutunca ne oluyor?
Baskı
evet. ve kağıdı yırtmaya kadar gidebiliyor. Evet. Ve gevşek tuttuğunda o yazıyı devam ettirmek için normalde bir çocuk bir kalori harcıyorsa böyle bir çocuk 5 kalori harcıyor ve çabuk yoruluyor.
Evet. Ya da dolayısıyla da hoşlanmıyorlar.
Yazmakta. Zaten onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Bir de bunlar eşlik edince var olan sıkıntıyı mesela 10 üzerinden 3 olduğunu düşünün. Belki çok hafif bir öğrenmede sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Ama bu size 8-9 olarak çok ciddi bir sorun olarak geri dönebiliyor.
Peki bu ne zaman ortaya çıkar? Nasıl ortaya çıkar? Örneğin ebeveynler nasıl anlayacaklar duyu bütünlüğü bozukluğu olduğunu çocukların?
Hem de bu çocuklar bunun en bariz şeyini kreşe başladıklarında çok ciddi yansıtıyorlar. Hani biz özellikle kreş öğretmenlerine bu eğitimi çok fazla veriyoruz. Çünkü evet. artık
daha erken yaşta tespiti mümkün değil mi?
Var evet. ama onların mesela çok belirgin şeyi vardır. Mesela bazı çocuklar vardır sorarsınız hiç uyumaz. Hep ağlayan çocuk. Emmek istemez. Katı gıdaya geçtiğiniz zaman size çok ciddi sorun çıkartır. Her şeyi yemez. Çünkü onlar yemeğiyle ilgili yaşadıkları sorunlar bizim dokunmayla ilgili sorunlarımızın göstergesidir.
Evet.
Yani çocuk dokunsal ağız içinde o şeyi çok iyi hissedemiyorsa çorbayı mesela içmek istemez. Çünkü midesi bulanır. Bakarsınız bazı çocuk sadece sıvı gıdayı çok sever, katıyı yemez. Bazısına da bir bakarsınız işte kuru yemişi yiyordur ama çorbayı içir demezsiniz.
Ama bu tamamıyla bir disleksi'de duyu bütünlüğü bozukluğu diyebilir miyiz?
Onu demek için eşlik eden disleksi'de bir gecikmiş konuşma tablomuz olur genelde. Yani mesela çocuk 3,5 yaşında konuşmayı çıkarır. Ne söylediğini çok net anlatamaz. Kelimeleri ard arda siz bir şey anlatmak istediğinizde evet. hangi kelimeleri kullanacağınızı çok net bilirsiniz ama onlar çok kopuktur. Yani bir şey der ama ne dediğini anlamazsınız. Hı hı. Fakat o kendince diyordur. Bir de disleksideki çocuklarımızda görselle ilgili de çok ciddi belirtiler olabilir. Mesela puzzle'ı hiç sevmeyen çocuklar. Hı hı. Ya da bazen çok iyi bir görsel de sıkıntı yaratabiliyor. Mesela işte gittiği hiçbir yeri unutmamak. Puzzle'ları farklı boyutlarda yapmak. Kopyalama dediğimiz bu bizim bazı oyunlarımız vardır. Make and break'lerimiz gibi. Mesela resmi verirsiniz. Aynısını çocuğun yapmasını istersiniz. Legolarda evet. vardır ya. Onlar da ciddi zorlanırlar. Hı hı. İşitsel işlemlemede de çok zorlanırlar. Yani sizin ne söylediğinizi bazen anlayamazlar. Ve onlara spor aktivitelerinde sıkıntı yaşayabilirler. Yaşıtlarıyla kreşe başladıklarında onlarla iletişime geçmekte sorun yaşarlar. Oyun oynamakta güçlük yaşarlar. Oyunlarını ilerletmekte. Orada bayağı bir zorlanıyorlar.
Evet. Şimdi tabii bu tür çocuklar size geldiklerinde duyu değerlendirme testine tabi tutuyorsunuz evet. herhalde. Peki evde ebeveynler nasıl bir test uygulayabilirler çocuğumda? Şimdi pek çok kişi hele toplumun genelinde önemli bir sorun diye başladık ki hakikaten öyle olmaya başladı. Küçücük bir şeyde acaba benim çocuğumda da disleksi var mı gibi bir şey düşündüklerinde nasıl küçücük bir test uygulayabilirler kendileri sizlere başvurmadan önce?
Şöyle bir şey, hani onu disleksi de çok spesifik, biraz çocuğa özel olduğu için kalemde çok net görebilirler. Hani eline çocuğun kalemi versinler. 3 yaşındaki bir çocuğun hani onların belli bir standart şeyleri vardır, tutma şekilleri. O çok net gözükür. Yani o gevşek tutma, o sıkı tutma, işte çocuk resmi çizmek. Hı hı. Çocuk resmini çizemezler. İşte kollar kafadan çıkar.
Evet.
Yani bir gövdeyi çizemezler. Gövdeden kol ve bacak resmi olmayabilir. Hı hı hı. Onun dışında aileler dediğim gibi gecikmiş konuşma çok ciddi eşlik eder.
Eşlik eder.
Seçtikleri oyunlar hep aynıysa hiç
kız erkek cinsiyet fark etmiyor. Hepsinde aynı oranda görülebiliyor. Peki tedavisi konusunda örneğin size gelen çocuklara nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz?
Biz genelde hani onların sistemini önce bu 7 sistemimiz var işte hareket, dokunsal, vücut farkındalığı, işitsel, görsel, tat, koku. Bunların hepsine bir testimiz var. Onu uyguluyoruz. Bunlar bizim için bir de şöyle bir önemi var. Bu disleksili çocuklarda bazen ailelerin hep söylediği şu vardır. Dikkati de dağınık.
Evet.
Şimdi bir çocuğun niye dikkati dağılıyor? Hani bizim o sistemde diyelim ki işitseli çok hassassa, her sese çok duyarlı bir çocuksa, sizinle ben burada konuşurken dışarıdaki hiçbir sesi umursamadan size odaklanabilirim. Hı hı. Ama bu çocukların hassasiyeti olduğu için dışarıdan gelen ses dikkatini dağıtır. Ve o sırada sizden koparlar, o sesi dinlemeye başlarlar. Sonra geri size döndüklerinde siz bunu fark edemediğiniz için anlatmaya devam edersiniz.
Evet.
Ama o bunu fark kopmuştur. Etmediği için kopmuştur ve sizin ne söylediğinizi anlayamaz.
Evet.
Ama orada ona dışarıdaki ses mi ilgini çekti? Ne sesiymiş deyip isimlendirip geri döndüğünüzde o çocuk sizinle olmaya devam eder. Yani hiçbir çocuk, hep ben onu söylüyorum, boş yere dağılmaz. Ya da nasıl diyeyim, görseli çok iyidir. Odada, masada çalıştırıyorsunuz, etraf oyuncak dolu. Dolaplarda bir sürü şey var, etraf resim dolu. Şimdi o çocuk görsel uyaranı çok seviyorsa, gözü oradaki bir renge takılabilir ve yine aynı şekilde sizi kaçırır. Okulda da en büyük yaşadıkları sorun bu. Mesela hareketi çok seven bir çocuk, hareket sistemi. Şimdi çocuğu 45 dakika oturtuyorsunuz. Beyin ona diyor ki kalk yürü, kalk yürü. Öğretmen de diyor ki hayır oturacaksın. Şimdi bir yerden sonra şey gibi düşünün. Sırtınız kaşınıyor. Birisi sizin ellerinizi bağlamış, kaşımıyor. Ne yaparsınız? Eliniz bırakıldığında hard hard kaşırsınız. O çocuk da dayanıyor, dayanıyor. Bir süre sonra bakıyor öğretmen izin vermiyor. Masaya vurmalar, ayağını vurmalar. Yanındaki arkadaşını dürtmeler. Ve sınıfında düzenini bozan çocuklar oluyorlar aynı zamanda.
Evet.
Ama bunu yapmasının nedeni o hareket isteği. Hem de orada bir kalkıp tahtayı silse, dışarıya çıkıp bir fotokopi kağıdını alıp gelse tekrar o çocuk kaldığı yerden devam edecek.
Evet. Eder. Bunlar tedavide çok önemli tabii. Süreçler tabii. Tamamıyla tedavi edilebiliyor mu? Yoksa
şöyle bir şey, eğer erken yaşta yakalayabilirsek, ama bu tek bizimle değil, aynı zamanda bir özel eğitim desteği de gerekiyor. En azından şunu yaşayabiliyorlar. Çocuk şunu biliyor. Bunu o zeka sorunu olduğu için yapmıyor.
Evet.
Onun sistemleri, algıları bizden farklı. Hı hı. Bu çok önemli çünkü öbür türlü kendilerini çok yetersiz hissediyorlar. Ve düşünsenize, hani başaramıyorsunuz. Hep bir başarısızlık duygusu yaşıyorlar.
Zeka düzeylerinde bir sorun yok aslında.
Hayır, evet. Yok. Zekaları çok normal. Hatta bazısının bu hı hı. algıdaki üslük onlara bu zor dönemi atlattıktan sonra bir artı olarak geri dönüyor.
Evet, zeka düzeyleri yüksek çocuklarda da görülebiliyor.
Tabii
çünkü,
ki.
Değil mi?
Mesela üstün zekalı olup disleksi sıkıntısı, tanısı konulan çocuklarımız var.
Özel yetenekleri de olabiliyor.
Tabii ki. Mesela bir tanemiz var, görselde yapılan testte çok üst düzeyde, parmakla gösterilecek derecede üst düzey çıktı ama disleksi ve hani sınıfta istenmeyen çocuk oluyorlar.
Evet.
Oysa ki hani onu biraz anlamaya çalışsak, hani o orada niçin o kadar hareket ediyor, niye arkadaşlarına vursun ki bir çocuk? Hani oralara biraz daha irdelediğinizde bu duysal sistemdeki açlıkları çıkıyor ortaya ve bunu çocuğa söylediğiniz zaman çocuk müthiş rahatlıyor. Evet. Çünkü diyor ki ben böyleymişim, bu benim hatam değil. Yani ben annemi babamı sinir etmek için bunları yapmıyorum.
Yapmıyorum, evet. Özellikle anne babanın desteği her zaman olduğu gibi zaman çok önemli tabii ki. Erken teşhis daha büyük önem arz ediyor. Evet.
Orada da işte hani çok iyi gözlem yapmak gerekiyor. Araştırma yapıp hani doğru ellere gidip yönlendirildiklerinde en azından okula başladıklarında daha hazır oluyor. Aile de hazır oluyor. Nasıl baş edeceklerini biliyorlar. Hani okulla nasıl iletişime geçeceklerini biliyorlar. Böylelikle okuldan nefret etmiyorlar. Yani yaşadıkları en büyük sıkıntı hep başarısızlık duygusundan dolayı okula ve eğitime karşı soğuyorlar. Hı hı. Bir süre sonra çok iyi olacaklarsa bile geri çekiliyorlar. Bizim bir tane şimdi şeyde turizm ve otelcilikte okuyan bir disleksimiz vardı. Kendisi matematikten nefret ederdi. Ama dile çok yatkındı. İngilizceyi çok kısa sürede öğrendi. Ve anne çok bilinçli bir anneydi. Hiç onu lisede matematik gibi bir şeyle zorlamadık. Turizm ve otelciliğe yolladık. Şu anda harika bir şef.
Yeah.
Onun söylediği bir şeyi hiç unutmam.
Yönlendirmek çok önemli. Çok, destek çok, çok önemli. Tedavi, eğitim
çok önemli. Çok önemli. Aile. Yani o yıllık şeyinde şunu söylemişti. Yıllık hazırlanır ya çocuklara.
Evet.
Yıllığa katılmamıştı. Neden dedim? Neyi hatırlayayım ki dedi.
Evet. Çok
ben
önemli.
Dedi hatırlamak istediğim hiçbir şey yok. Onun için de o yıllığa katılmayacağım dedi. Yani bunu yaşamamalılar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bu bilgileri
ediyorum.
Bizlerle olun. Paylaştığınız, dinleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Yine birlikte
ederim.
Olmak dileğiyle. Sevgili dinleyenlerimiz, fizyoterapist Sayın Rukiye Turan Genç stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Yine sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar der insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur doldu kalbime.
Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey.
dönerken. Hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Hani bir korku duyar da insan,
hani bir şarkı söyler içinden.
İşte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var şimdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Melek Özyetkin telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı-Almanya ilişkileri sergisiyle ilgili görüşmek istedik sizinle. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonundan bize biraz bahseder misiniz efendim? Neler var koleksiyonda?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu Sultan II. Abdülhamid'e ait çok zengin bir koleksiyon. Bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yer alıyor. Bu koleksiyonda 911 albüm içinde 36.585 kareden oluşan çok zengin bir fotoğraf koleksiyonu var. Sultan II. Abdülhamid fotoğrafa çok meraklı bir sultan. Fotoğraflar aracılığıyla dünyayı izliyor, yönettiği ülkenin sınırlarını görüyor ve bu alanda fotoğraflar çektirtiyor veya fotoğrafa olan ilgisinden dolayı dünya çapında birçok fotoğraf sanatçısı sultana fotoğraflar ve albümler gönderiyor. Onun bu ilgisi Yıldız Sarayı içinde çok zengin bir fotoğraf koleksiyonu oluşmasına fırsat veriyor. Bu koleksiyonda sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki görünümü değil, bütün dünyadan çok zengin, çok çeşitli ülkelerden fotoğraflar var. Çok zengin bir koleksiyon. 19. yüzyılın panoraması gibi. Kültürel mirasımız açısından son derece kıymetli, çok zengin bir görsel hazine. Aynı zamanda yaklaşık 40'tan fazla ülkenin fotoğrafı olduğu için, 19. yüzyıla ait fotoğraflar olduğu için dünya mirası açısından da çok kıymetli.
Ne kadar fotoğraf var dediniz?
911 albüm bugüne ulaşan albüm içinde yaklaşık 36.585 kare fotoğraf var. Çok zengin bir koleksiyon. Yani
çok,
19.
Evet.
yüzyılı her yönüyle yansıtan çok zengin bir koleksiyon.
Evet. Peki efendim bu bir seri etkinlik midir?
Biz merkez olarak bu koleksiyon üzerine İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa bir proje hazırladık. Projemiz aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı himayesini de aldı. Bu proje kapsamında koleksiyonun dijitalleştirilmesi, işlenmesi, sergilerle, kitaplarla, etkinliklerle yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını kapsıyordu. Bu kapsamda 2017'nin Nisan ayında ilk etkinliğimizi aslında Fransa'da yaptık, UNESCO'da bir sergi açtık. Bu fotoğraf koleksiyonunun üzerine Osmanlı-Fransa ilişkilerini anlatan güzel bir kitap çalışması ile birlikte bir sergi çalışmamız oldu. Ardından Almanya'da konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Yani seri halinde Osmanlı-Fransa, Osmanlı-Almanya, şimdi yakında İngiltere ve Amerika ile ilgili bir kitapla birlikte böyle bir seri yayın yapmayı düşünüyoruz. Osmanlı-Almanya ilişkileri biliyorsunuz Sultan Abdülhamit döneminde oldukça yakın ilişkiler kurulmuş. Dolayısıyla çok malzeme var. Özellikle Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in, Kaiser II. Wilhelm'in İstanbul'a ve Osmanlı coğrafyasındaki diğer yerlere olan ziyaretleri, onların İstanbul'da hediye ettikleri Alman çeşmesi, birçok farklı konunun ele alındığı fotoğraflar üzerinden Osmanlı-Alman ilişkilerini izleyebileceğiniz bir kitap çalışması oldu. Sergiyi de Berlin Büyükelçiliğimizde 28 Kasım'da açtık. 22 Aralık'a kadar ilgili meraklı olanlar sergiyi rahatlıkla gezebilecekler.
Evet. Peki sonrasında başka bir ülkeye gidecek mi?
Şöyle, Almanya içinde ümit ediyoruz. Almanya içinde Büyükelçiliğin dışında başka şehirlerinde belki olabilir. Çünkü Fransa için yaptığımız sergi Fransa'da şimdi birkaç şehri dolaşıyor. Bu bizim için güzel. Hem ülkemizin tanıtımı için güzel, hem ülkemiz için son derece kıymetli olan bir kültürel mirasın bu anlamda yurt dışına tanıtılması için çok kıymetli. Çünkü bu koleksiyonu 2019 yılı için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dünya Belleğin Miras Sitesi'ne aday gösterecek. Dolayısıyla bu evrensel değeri de olduğu için bu mirasın aday gösterilmesi ve kazanması adına bu tür yurt dışı etkinlikleri son derece önemli. O yüzden ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar güzel. Bir de böyle fotoğraflar üzerinden, böyle kültürel miras üzerinden toplumlar arasındaki ilişkileri irdelemek, kültür düzleminde güzel yaşanmışlıkları ortaya çıkartmak da çok önemli. O açıdan umarım ülkeler arasındaki ilişkilere de katkı sağlar diye düşünüyoruz.
Evet, bizim de Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO'nun kültürel miraslarını da konu ediyoruz. Umarız Dünya Kültür Mirası listesinde yer alır ve biz de yine oradan dinleyicilerimize duyurmaya devam ederiz. Size çok, çok teşekkür ediyoruz Sayın Melek Özyetkin. Telefon konuğumuz olduğunuz için sağ olun, var olun, kolaylıklar, başarılar çalışmalarınızda.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler, selamlar tekrar. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz efendim. Size de kolay gelsin. Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Melek Özyetkin, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu.
Geldiği gibi gidiyor, bir gaflete düşüyor. Yine kapımda hasreti, bu mu adaleti, bu beni kahrediyor. Böyle bitmeyi hak etmedik, sorun neydi ki çözemedik. Yine çoğaldı sancılar, sevinir. Çok mu zor iki kelime?
dünden kalanlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz köşemizde. Merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Evet, bugün kadının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 83. yıl dönümü.
Evet.
Dolayısıyla tüm kadınlarımızın bu güzel gününü kutlayalım. Ve bugün Türk Kadınlar Birliği'nden bahsedelim istedik. Çünkü gerçekten Latife Hanım'ın da desteği. Şimdi oralardan söz edeceksiniz. Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşu çok önem arz ediyor. Özellikle o yıllarda. İsterseniz biz yine şöyle tarihinden başlayalım. Kuruluşundan, amacından, günümüze doğru gelelim.
Aslında tabii hep söylüyoruz. Bu savaş dönemleri toplumların hayatında önemli kırılmalara yol açtı ama aynı zamanda bir takım farkındalıkları da oluşturdu. Mesela Osmanlı toplumunda kadın belki çok fazla hayatın içerisinde, sosyal hayatın içerisinde değildi. Biraz daha ev hayatının içindeydi. Ama savaşlar, erkeklerin özellikle savaşa gitmiş olması mecburen kadının toplumsal hayata katılmasını ve bir takım işleri yapmasını gerektirdi. Dolayısıyla baktığımız zaman kadının toplumsal hayata girişi her ne kadar olumsuz da olsa savaşla beraber başladı. Hı hı. Savaş dönemleriyle birlikte başladı. Dolayısıyla erkekler bunu engelleyemedikleri bir şekilde görmüş oldular ki kadın da bir o kadar bazı işleri yapabiliyor. Toplum hayatında önemli bir takım yükümlülükleri, sorumlulukları göğüsleyebiliyor. Ve gerçekten bizim kadınımızın fedakarlığı Atatürk de belirtmiştir. Yani hiçbir kadın dünyada Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez. Gerçekten de öyle. Hı hı. Anadolu kadınının da bence de katılıyorum. Gerçekten çok fedakar, çok sorumluluk sahibi bir kadın. Dolayısıyla hakları konusunda da aslında sorumluluk sahibi olduğunu bu Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşundan görüyoruz. Daha 23'lerde. Tabii Tanzimat'tan itibaren dediğim gibi bir takım çalışmalar işte bu savaşlarla ilgili dönemlerde toplumsallaşması söz konusu ama bir birlik şeklinde ortaya çıkışlarına baktığımızda daha henüz Cumhuriyet Halk Fırkası yokken bir fırka adıyla ortaya çıktıklarını görüyoruz 1923'te. Fakat fırka daha sonradan bir partiye verileceği için çok uygun bulunmuyor ve ismini değiştirmesi isteniyor Kadınlar Birliği'nden. Nezihe Muhittin. O dönemin feministlerinden mi diyelim, hı-hı, öyle diyelim, belki öyle ifade etmek daha doğru olabilir. Yani gerçekten kadın hakları savunucusu. Aslında her ne kadar ismi ilk başta fırka bile olsa çok siyasi bir amaç gütmüyor ilk başta. Daha çok kadının eğitim hakkının ve toplumsallaşmasının üzerinde duruluyor ilk başlarda. Fakat sonrasında özellikle 1924'ten itibaren 7 Şubat 1924'ten itibaren Türk Kadınlar Birliği'nin kurulmasıyla birlikte tüzük ortaya çıkıyor. Ve tüzükle beraber de siyasi amaçlarının da olduğunu, yani kadınların haklarını, işte bu toplumsal, hı hı, eğitsel haklarını elde edebilmek için siyasette de onları temsilen kadınların bulunması gerektiğini ifade eden, hatta kadınların askere gitmesi, çünkü savaşlarda yer aldılar ya, askere gitmesi gerektiğini belirten tüzükte maddeler var. Tabii bunlar o dönemin erkekleri tarafından çok ciddi de tepki alıyor. Çok aşırı aşırı istekler olarak görüyorlar, hı hı, bunları. O yüzden baktığımız zaman özellikle 24-27 arasında daha kadının haklarını üst perdeden sert bir şekilde savunan bir tarzını görüyoruz Türk Kadınlar Birliği'nin. Sonrasında özellikle de bu Nezihe Muhittin'in tarzından dolayı biraz daha yumuşatmak amacıyla içeride de bir muhalefet olduğunu ve bir süre Nezihe Muhittin'in bu birlikten, hani başkanlığından ayrıldığını görüyoruz. Sonrasındaki süreçte 35'e kadarki süreçte 27-35 sürecinde neyi görüyoruz? Bir anlamda biraz daha hükümetle daha uyumlu, daha ılıman, daha yumuşak söylemler, daha belki toplumun kabul edebileceği söylemler içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında Türk Kadınlar Birliği tek kadın kuruluşu değil, başka kuruluşlar da var. Fakat Türk Kadınlar Birliği'nin farkı siyasi haklara da yönelik bir şeyler ortaya koymuş olması. Oysa diğerleri daha çok yardım kuruluşu gibi. Çocuklara evet. yardım, kadınlara yardım, fakirlere yardım gibi. Tamam bunları da yapıyor Türk Kadınlar Birliği ki ama derdi bu değil asıl.
Ki 1935 yılında ilk Uluslararası Dünya Kadınlar evet. Birliği toplantısına da ev sahipliği yapmış.
Ev sahipliği yapıyor.
Değil mi?
Daha öncesinde 26'da tabii Medeni Kanun. Çok önemli bir atılım ve gerçekten o medeni kanunla beraber gelişmiyor. Ondan öncesinde de zaten buna benzer söylemleri var. Yani toplum hayatında kadınlara müsavat gibi, eşitlik gibi bir takım söylemleri var. Dolayısıyla bu onların da söylemi olduğu için tabii küçük bir topluluk, çok büyük üyeleri olduğundan, çok yaygın bir şubeleri olduğundan bahsedemeyiz. O yüzden belki bütün bunların destekçisi olan bir hükümet olmasaydı çok büyük mücadeleler vermeleri gerekirdi. Belki başarılı olamayacaklardı ama tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara ilişkin vizyonu ve destekçi olması onların işini kolaylaştırmıştır. Tamam bir mücadele vermişlerdir ama bu mücadeleyi kolaylaştıran da daha önce de konuşmuştuk zaten geçen evet. sene. Kolaylaştıran da bir siyasi ortam vardır ve dolayısıyla o anlamda yine de toplumsal olarak gördüğümüz şu. Hala da aslında bunu aştığımızı düşünmüyorum. 35'ten sonra tabii 26'da işte Medeni Kanun, sonra yavaş yavaş muhtarlık, belediye, köy seçimleri. Ondan evet. sonra da 34'te TBMM'ye milletvekili olarak seçme seçilme hakkını elde edince 35'te tamam yani siyasi olarak biz böyle bir amaçla ortaya çıkmıştık ve bu amaçlar ulaştık, bu amaçlara ulaştık diyerek feshediyor kendisini. Yani amaçlarına ulaştığını düşünerek, artık gerekliliği olmadığını düşünerek birlik kendini feshediyor. Oysa tamam belki bu haklar elde edilmiş oldu yazılı olarak. Hatta yazılı olarak demeyelim, ilk meclise 18 kadın girdi demiştik ve ondan sonra da bu seviyeye ulaşılmadı demiştik. Yani bu kadar yoğun bir şekilde, hatta kendileri şikayet ediyorlar sonrasında 49-50'lerde şikayet ediyorlar yeniden açıldığında. Çünkü CHP bile çok az kadın, neredeyse 3 kat azı kadın milletvekili aday gösteriyor. Dolayısıyla bütün partilerde böyle bir muhafazakarlık, kadına karşı bir öncesine göre, Cumhuriyet dönemindeki o ilk günlere göre bir gerileme görüldüğü için tepki gösteriyorlar ve kuruluşunda da zaten tekrar 49'da kuruluşunda bunun etkisini görüyoruz. Ama
60'lı 70'li yıllardan sonra kadın potansiyeli ivme kazanıyor tabii, değil mi? Gelişiyor, yönlendiriliyor.
Şimdi şöyle işte bahsettiğimiz gibi 35'ten sonra dünya tekrar bir savaşa doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'na doğru ve baktığımız zaman totaliter rejimlerin etkili olduğunu görüyoruz. Faşist rejimlerin, totaliter rejimlerin ve bu totaliter rejimler fark etmiyor hangisi olduğu. Hepsinde kadını bir eve kapatma, özellikle Almanların politikalarına bakarsak kadını bir eve kapatma, işte aile kursun, ailede iyi bir anne modeli olsun, çalışmaya çok fazla girmesin çünkü erkekler çalışmalı. Erkeklere iş olanağı kalsın. Hani bugün de biz bunları bazen tartışıyoruz ya, onun için söylüyorum. Böyle bir ortamda dünyada da kadın hareketleri bir süre baskı altında kalarak geriliyor. Sadece Türkiye'de değil. Ondan sonra da tam tersine savaş sonrası dönemde bu barışa olan ihtiyaç, kadınların gerçekten toplumu, çocuklarını yetiştiren insanlar olmalarından dolayı nasıl biz toplumu düzeltebiliriz kaygısıyla yeniden kadın hareketi ivme kazanıyor gerçekten. Ve neyi görüyoruz? Tamam siyasi haklarımızı belki yazılı olarak kazandık ama veya meclise o dönemde kadınlar girdi ama toplumsal yaşamda biz bunun yansımasını çok fazla göremedik. Evet. Bu bir kültürdür çünkü. Hani bunu yazılı olarak elde edemezsiniz. Zihniyetlerin değişmesi gerekir. Türk Kadınlar Birliği belki kapanmasaydı ve devam etseydi çalışmalarına bu bilinci. Çünkü Anadolu'nun her yerine hemşirelerimizi göndererek kadınları aydınlatmak, batılı kadınların ne kadar geldikleri, hani o çağdaş milletler seviyesiydi, onu anlatmak, bizim durumumuzla karşılaştırmak gibi amaçları var mesela. Bunlara devam etmiş olsalardı belki toplumsal alanda da uygulamaya dönük daha fazla şey yapılmış olacaktı. Oysa o özellikle de mesela Taşla'da erkek zihniyetinin çok değişmediğini, bütün bu kadın haklarının verilmesine, medeni kanuna, siyasal hakların verilmesine rağmen bunun yansımasının toplumsal hayatta bu hızda ve bu genişlikte, bu yaygınlıkta olmadığını görüyoruz. 49'dan evet. sonra tekrar açılıyor.
Halbuki ilk biz...
Tabii ilk olanlardan bir tanesiyiz. Ve biraz önce bahsettiğiniz çok da önemli o Uluslararası Kadın Kongresi. 35'te yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü demokratik ülkelerden birisi olarak kabul ediliyor Türkiye. Evet. İlk bu hakkı elde eden ülkelerden birisi olarak görülüyor. Ve bırakın bizi, tabii bizim bütün üyelerimiz orada konuşurken Atatürk'e teşekkür ediyorlar ama bırakın bizi, gelen Avrupalı kadınlar Atatürk'e teşekkür ediyorlar. Yani ne kadar demokratik, ne kadar kadınların önünü açan bir lider olduğuna sürekli vurgu yapılıyor. Hı-hı. Hemen hemen herkes tarafından ve kendilerinin daha henüz bu hakları elde etmediğinden, bir takım bize verilen hakları elde etmediğinden bahsediliyor. Sonrasında biraz önce bahsettiniz 60'lı 70'li yıllarda darbe. Darbe sonrası bir takım işte siyasi çekişmeler. Dolayısıyla gene çok fazla istenilen çalışmalar yapılamıyor. Sonrasında baktığımızda 80 darbesi bu sefer. 60'ta çok fazla kapanmaya yönelik bir şey yoktu. Faaliyetler azaltılmıştı. Fakat 80 darbesinde bütün dernekler kapatıldığı için gene sekteye uğruyor çalışmalar. Sonrasında bakıyoruz işte 98'de şu anki başkanı avukat Sema Kendirci Uğurman tekrar başkan olarak seçilip aktif bir şekilde çalışmaları devam ettiriyor. Ve gerçekten de İstanbul Sözleşmesi dediğimiz kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik bir takım çalışmalarda aktif rol oynuyorlar. Medeni kanunda yapılacak özellikle kadınların haklarına yönelik pek çok konuda kanun yapıcılar arasında yer almaya çalışıyorlar. Yurt dışında bizleri temsil ediyorlar. Yine Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesinde sivil toplum yürütme kuruluna ev sahipliği yapıyorlar. Yani şu anda da aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.
Şimdi Atatürk'ün öngördüğü çağdaş kadına yönelik kadının sağlığı, evet. eğitimi, örgütlenmesi yönünde çalışmalarına devam ediyor. Ancak o aradaki sekteye uğramalar olmasaydı şimdi çok daha farklı bir
toplumsal hayatımıza yansıması çok daha farklı olurdu.
Çalışmalarına devam ediyor
olacaktı. Yoksa siyasi olarak haklarımızı elde etmişiz. Evet ama toplumsal hayatta hala özellikle de erkek zihniyetinde hala kadına yönelik şiddetin, kadına yönelik ön yargıların maalesef devam ettiğini görüyoruz.
Evet.
Oysa o dönemde kadınlardan daha fazla neredeyse kadınların haklarını savunan erkekler vardı ve birliğin o dönemdeki Kadın Yolu dergisine kadınlardan daha fazla yazı gönderiyorlardı. Yazıları hı hı. çıkıyordu mesela kadınları savunan, haklarını olması gerektiğini savunan yazıları çıkıyordu. Bu çok önemli ve Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi yani böyle hakikaten bildiğimiz, tanıdığımız insanlar bunlar.
Evet.
O yüzden de bu bilincin yaygınlaşması adına şu anda da çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Çalışmalarını gene de takdir ediyorum ben. Çünkü bu tür çalışmalar lazım. Henüz daha o kültürel diyelim
düzeyi
yakalayamadık çünkü.
Evet.
Bunun yakalanabilmesi için bence bu tür derneklerin, bu tür birliklerin çalışmalarına devam etmeleri çok önemli. Çünkü Cumhuriyet kadınına yakışan başka bir şey. Yani daha
evet.
Hakikaten çağdaş toplumların ötesinde, önünde olmalı
evet.
diye düşünüyorum.
Tüm dünya ülkelerinden önce elde ettiğimiz bu hakların değerini, kıymetini bilerek bir kez daha kadının seçme ve seçilme hakkının yıl dönümü kutlu olsun diyelim
evet.
ve size de çok teşekkür edelim
çok
bugün
teşekkür
de
ediyorum.
Bu hafta içinde yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ve siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine de bir teşekkür borcumuz var. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz sizlere de. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Evet, yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova
24. Bundan buraya, ısıya dayanıklı cam. Bu da çok.